Kıymetli izleyicilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TVNET ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programımız başladı. Bizler Yeni Kapı Mevlevihanesi'ndeyiz. Sizleri buradan Yeni Kapı Mevlevihanesi'nden selamlıyoruz. İnşallah bu haftaki programda bu mekanda Mesnevi sohbeti, Mesnevi programı gerçekleşecek. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'e bizler hürmetlerimizi İnşallah kabul buyururlarsa arz edeceğiz. Çünkü o hürmetle beraber az sonra konular açılacak. Hikayelerin içerisinde hepimizin hisselerine düşen payları dinleyeceğiz, duyacağız. Hocam bu mekanın önceki programlarda bunu çokça da konuşmuştuk ama bir süre herhalde bu mekanda yapamadık programı. Onun özlemiyle, hasretiyle olsa gerek bu mekanın, bu mekandan selamlıyor olmanın hali mi, havası mı? Neyi başka bilemiyorum ama bir şeyi başka.
Bir de bu hafta tabii ki Şeb-i Arus münasebetiyle de Konya'daydık. Konya'da güzel bir ziyaret gerçekleşti. Aynı zamanda oradaki Şeb-i Arus merasimine de katılmak nasip oldu.
Eyvallah.
Ve yine en son işte Faruk Hemdem Çelebi'lerin, şu anda hayatta olan Çelebi ailesinin de merhum dedeleri, efendim dedesinin babası burada biliyorsunuz metfun.
Eyvallah.
Böylece tabii bizim için bu günler biraz daha anlamlı oldu. Hem hayatta yaşayan ahfadını görmek, hem de şu anda ecdadının, gerekse geçen birkaç gün evvel efendim Konya'da ecdadının yapılması, ziyaret edilmesi. Şimdi tabii bu insanda tarih şuuru var. İnsanda vefa şuuru var. Tarih, vefa, insanın nereden, nereye gittiğini göstermesi açısından, insanın kemali açısından mühim bir vasıf. Geçmişlerini iade edebilmek insana mahsustur. İnsanda vardır. Hiçbir hayvan, kendisinden evvelki dedesinin, büyük kabul edilen bir zatın, ya şurada kabri vardı, bu kadar da eser yapmıştı, bir gideyim kabrini ziyaret edeyim diye, öyle bir düşüncesi olmaz. Hiçbir hayvan haşa huzurdan efendim dedesinin ecdadının kabri var diye orada biraz daha tazimle gidip işte hürmet edip hareket etmez. Fakat İslam'a baktığımızda bu teşvik edilir mahiyettedir. Mesela bir göçmüş olan bir müminin kabrinin üzerine, böyle kabirlerin üzerine basarak geçen bir zat için aleyhissalatü vesselam, sakın öyle yapmayın. Hayatındayken, hala hayatındayken eziyetten farksızdır diyor. O halde evliyanın veya başka kişilerin, velev ki ziyaret edilme kastıyla olsun, üzerine çıkıp tepinmek, kepçelerle onları kazıp etmek, bu kişilerin selefi falan değildir. Olsa olsa da bunlar keferidir. Yani selefilikle alakaları yoktur. Kendi modernist dünyalarında, Müslümanların örf, adet ve onların Müslüman şahsiyet yapan unsurları ve nişaneleri bertaraf etmek için kapitalist zihniyetin çarkları arasında şahsiyetini kaybetmiş ve Müslümanları kendilerince tek tip ümmet değil, tek tip vaziyette bir yerleri ısmarlama bahanesiyle fark özelliklerini Hristiyan'dan, Yahudi'den, başka üredi türedi insanlardan alameti farikalarını silmek için yapılmış bir düzenden ibarettir. Yine nişane olarak baktığımızda ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususa dikkat çekişlerine baktığımızda, mesela kabristan karşısında yemek yiyen kişinin münafıklık alametini icra ettiğini, yani münafıklık alameti olduğu da dikkat çekmişlerdir. Yani ölümü hiç hatırlatmıyor mu? Kendinden evvelki göçenler hatırlatmıyor mu? Sen nasıl orada bir kabir varken oturup da karşısında kuruluyorsun, yiyip içiyorsun? Şimdi bu hususlara bakıldığında kabrin bir nişane olduğu, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabir ziyareti yaptığı, kabirde azap çeken bir zatı görülmesinden dolayı mahzun olduğu, hatta bir dalı kırıp bir yeşillik üzerine koyup bu yeşillik zikrettiği müddetçe onun da inşallah kabir azabı hafifler mealindeki hal ve harekatına bakılırsa, aslında bizim örf olarak bildiğimiz bizim hayatımızda yansıyan özelliklerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat uygulaması olduğunu görüyoruz. Fakat tabii şunu da söylemek lazım. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bunlar tatbikatı ve uygulaması olduğu zaman o ruh haliyle bunu almak güzel şey. Yoksa bunu içini boşaltırlarsa bazı zatlar kızacak bu sözleri söylediğim için ama işte çaput bağlamaktı, etrafında 10 kere dönmekti, üzerine takla atmaktı. Artık şu sufi meşrep olanlar da körü körüne her türlü yanlışlığı savunmayı bıraksınlar da rahatlıkla şu tasavvufu konuşur hale gelelim. Koca koca aydın geçinen insanlar bile tasavvufun maalesef elle tutulamayacak ve asla olmayacak hallerini ve hiç tasavvufla da alakası olmayan halleri savunarak tasavvufun güzel insan yetiştirme, Allah'a ve Resulüne yoluna uygun insan yetiştirebilme özelliklerini göz ardı ettiriyorlar. Ve bu mezhepsiz, hatta dinsiz, hatta ecdadına, ahfadına, kabrine, makberesine, örfüne saygısız olan üredi türedi kapitalist zihniyetinin getirdiği bu türlü fraksiyonlara, fikri görüşlere çanak tutuyorlar. Tabii ki kabir ziyaretinin bir edebi vardır, bir usulü vardır, erkanı vardır. İnsanların yanlış olmuş kabir ziyareti yapmaları da tasavvuf ehli olduğunu iddia eden kişilerin artık tasdik eder mahiyette, sırtların sıvazlar mahiyette olmaması lazım. Yani buna dikkat edilmesi lazım. Dolayısıyla biz Yenikapı Mevlevihanesi'nden insan olmamız hasebiyle ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor ya Mustafa kardeş.
Eyvallah.
Madem ki insan görünümündeyiz, hiç olmazsa ona uygun bir hareket tarzı içerisinde bizler de burayı iade ediyoruz. Buradaki zatları da, bu mekanı da. Cenab-ı Hak inşallah bu mekanların sadece bu şekilde mimarisini muhafaza edip restorasyon yapmayı değil, burada hem sema mukabelesi, yani ayin diye meşhur, ayin-i şerifi yapıldığı gibi insanların da manevi terbiyelerinin, eğitimlerinin devam ede geldiği güzel tasavvuf mektepleri haline dönüşürler inşallah.
Eyvallah. Hocam konuya başlamadan evvel yine galiba burada konuşulmuştu. Bir örnek vermiştiniz semazenle ilgili. Semazen bir ayağını sabit tutar. Yani direkt tutmak diye tarif etmişsiniz yanlış kalmadıysa hatırımda. Ve onun etrafında çark atmaya başlar diye. Şimdi çok güncel konulara girmeyelim. Hoş. Her konu aslında güncel bir konuya da işaret ediyor ya da güncel meselenin çözümü içinde bir yol açıyor bizlere ama şu anda bütün kavramlar yine böyle bir uçuşmaya başladı. Az evvel siz ısrarla 4 ya da 5 kez ümmet kavramını kullandınız. Ümmet kavramı, şimdi millet var, ümmet var, devlet var, kavim var.
Biz milleti, millet ve ümmet kelimelerini aynı kullanan insanlardanız.
Millet ve ümmet.
Millet ve ümmet bizde aynıdır. Millete İbrahim'e Hanife. Bir bakın bak, Kur'an da öyle kullanır. Millet nedir? Ümmet olduğunun şuuruyla, örfüyle, adetiyle, diliyle bütün insana sahip çıkan, teşekkül etmiş, medeniyet haline almış ümmet demektir. Yani oradaki millet taassup manasında değildir. Kavmiyet manasında da değildir. Millete İbrahim'e Hanife. Bak, millet buyuruyor. Oradaki millet, biz Müslümanlar olarak millet dediğimizde ırk taassubunu değil, millet denildiğinde ümmet olma şuurunu örfüyle, adetiyle ve medeniyetiyle bütün fertleriyle içine alacak şekilde kanununu, yaşayışını, hukukunu belirlemiş olan şey diyoruz, topluluğa diyoruz.
Eyvallah.
Dolayısıyla kavram kargaşası yapmaya lüzum yok. Aynı tasavvufta bazen aklın ruh yerine, bazen kalbin akıl yerine kullanılması gibi. Bizim kastettiğimiz millet, milliyetçilik adına bir ırkın oluşturduğu, bir ırk taassubuyla oluşan, onun üzerine yapılanmış olan bir şey değil, topluluk değil, bir grup değil veya işte ne bileyim bir devlet değil. Nedir millet denildiğinde? Aynı Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı gibi ümmet olma şuurunda örfünü, adetini, kanunlarını, medeniyetini kurmuş ve ne olduğu belli olacak şekilde de bütün efradını cami bir şekilde almış, nizamıyla, intizamıyla ortada olan o şuurdaki topluluk kastedilmiş.
Eyvallah.
Bayrağıyla vesairesiyle. Dolayısıyla o bayrak o zaman kutsal olmuş olur. Ümmet şuuruyla olduğunda. Hubbul vatan minel iman. Vatanı sevmek. Vay sen nasıl vatanı seversin? Sen ümmeti Muhammed değil misin? Denmez adama. Mekke'de Medine'yi sevsene. Mekke Medine zaten bizim ortak alanımızdır. O zaman Mescid-i Aksa da var. Yani sonu yok ki bunun. Bizim hepsiyle beraber bir değer kazanırız. Biz bir özümseriz. Yani bal arısının bile dağda çiçeklere giden arının şeyi ayrıdır. Tadı ayrıdır balının tadı.
Eyvallah.
Kestane balının tadı ayrıdır. Falanca çiçeğin balının tadı ayrıdır. Neden? Bulunduğu yöreye göre bir tat alır ama hepsi baldır. Biz de bütün ümmet olarak, bütün milletler hepimiz bir bal cinsiyiz aslında. Örfümüzde, adetimizde, coğrafyamızda millet olarak teşekkür ettiğimizde sadece tasnif etmek için söylenmiş sözlerdir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yoksa ırk manasında değildir.
Böyle bir noktadan hareket edersek kıymetli izleyicilerimiz de belki bu noktayı kendilerine hareket noktası seçerlerse şu anki sorun olarak ya da büyük mesele olarak tartıştığımız birçok şeyin de çözümüne çok güzel bir adım da atılmış olur aslında.
Ya Allah'ını seversen şu Türkiye'de hangi şey çözülmek için tartışılıyor ya?
Hocam başka oldu.
Nasıl? Yani
bu başka oldu şimdi yaklaşım
başka,
olarak başka oldu.
Başka ile alakası yok. Yani resmen insanları aptal yerine koyuyorlar ya. Niye çözmek için tartışıyorlar Türkiye'de? Şu haberlerin hangisi bizim hayatımızla alakalı?
Eyvallah.
Şu haber kanallarının veya devamlı haber verenlerin hangisi bizim hayatımıza doğrudan alakalı ve neyimizi çözüyor?
Ama kuşatmış vaziyette.
Baştan, sabahtan akşama kadar bir ekonomi kanalını dinleyin. Sabahtan başlayın ki erken saatte başlıyorlar.
Eyvallah.
Borsa açılmadan evvel, borsa açılınca, borsanın açılmasına 5 dakika, geri sayım, ileri sayım. Aa Amerika yeni açıldı. Sabahtan akşama kadar seyret. Senin ev ekonomisine bir kuruş faydası varsa gel bana istediğini söyle. Yani neyi tartışıyor? Bir kere bir iş televizyona düştüyse bizim program da dahil. Artık bu yani artık can çekişiyor demektir zaten. Bir kere tartışılıyorsa bir mesele bir şey niye tartışacaksınız? Ümmeti mi tartışacaksınız, milleti mi? Hangi şey? Allah'ı mı tartışacaksınız? Dini mi tartışacaksınız? İnsanların bilgi seviyesine göre bu meseleler çözülmüştür.
Eyvallah.
Çözülmüştür. İki kişinin tartışmasını seyretmek nefsin hoşuna gider. İki futbol takımını seyretmek gibi. Başka bir hastalık değildir. Yani oran kurun şimdi. Futbol maçı seyredenlerin oranıyla haber tartışma programını seyredenlerin oranı kafa kafaya gelir. Bakın isteyen alsın ölçsün. %40'sa bir maçı seyreden topluluk, tartışma programlarını seyredenlerin de oranı %38'dir veya %40'tır. Neden? Aynı hastalıktır çünkü. Neyi çözmek için adam seyreder ki tartışma programını? Hiçbir çözüm getirmez. Ümmet, nesini tartışıyorsunuz? Allah bunu açıklamış. Müslüman için bunun çözümü var. Ha ben Müslüman değilim. Aa o zaman seyret. Yani. Bunu kendini ifade etmek için sen okuma. Millet denildiğinde bunun ne manaya kullanıldığını bilme. Ondan sonra televizyondan, tartışma programlarından, tartışmalardan bunu öğren. Böyle olmaz. Bunun altyapısı, en azından ilmi yapısını öğrenen adam için hani bakalım ne gibi itirazları var. Cahillik ne boyutta? Anlayışsızlık ne boyutta? Şunu bir göreyim ibreti alem için dersiniz. Açar televizyonu seyredersiniz.
Eyvallah.
Yoksa onun haricinde şöyle birazcık mürekkep yalayan bir adam milleti de, ümmeti de, dini de, imanı da bunları bilir.
Eyvallah.
Bilmelidir hatta.
Eyvallah efendim? Hocam. Ya bu ana konuların zaten hocam kendisini hedef alarak bir tartışma konusu da çıkartılmıyor. Bunların altları boşaltılıyor.
Az doğru evvel, söylüyorsun.
Az evvel buyurduğunuz
maksatla belki. İşte altları boşaltılmaları belki sayesinde evet, saatlerce tartışılabilen bir şey haline getirilebiliyor.
Eyvallah.
Halbuki ana meseleler tartışılmalı. Mesela ana tartışılmalı. Ana. Ana kaldı mı? Annelik bitti mi? Annelik var mı? Anne demek biyolojik bir annelik mi? Anne kime denir? Cennet onların ayakları altındadır. Yani çocuklar. Çocuk yetiştirmek. Bak herkesin evinde olan bir problem.
Eyvallah.
Herkesin ailesinde yaşayan veya yaşamayan, hasta veya sıhhatli bir ana vardır. Değil mi?
Eyvallah.
Annelik meselesi. Bu konuşulsun. Saatlerce konuşulsun. Yani bunlar konuşulsun. Ama böyle iki tane hikayeyle anlatılmasın sadece. Sorgulansın. Anneler nasıl yetişir? Öğrenilsin. Çocuklar nasıl yetiştirilir? Öğrenilsin. Bunun sonu yok çünkü. Çocuk yetiştirmenin sonu yok. Anne olmanın sonu yok. Bunlar devam eder. Her gün yenilenmesi icap eder. Fakat itikat, ahkam, din, farz, namaz, tesettür, faiz, helal, haram. Bu mevzular tamamdır ya.
Eyvallah.
Helali haramı anne nasıl anlamalı? Helali haramı anne dikkat etmezse ne olur? Bunu saatlerce konuşabilirsiniz. Ama helali ve haramı konuşamazsınız. Çünkü bellidir çünkü. El helalü beyyunun vel haramu beyyunun. Hadis-i şerif. Helal de apaçık bellidir. Haram da apaçık bellidir. Efendimiz söylüyor bunu. Uyumayan insan ne olur helale? Bunu konuşursunuz. Ama neyi tartışırsınız? Tesettür var mı yok mu? Namaz kılınır mı kılınmaz mı? İçki içilir mi içilmez mi? Aa, siz bunu tartışıyorsanız işi büyük tutun. Allah var mı yok mu? Hadi bunu tartış. Tartışıyoruz. Pat diye kapatırsın telefonu, televizyonu. Ay bir öğreneyim bu ateistler ne söylüyormuş. Kapatırsın şöyle kırmızı ışığı. İki rekat namaz kılarsın. Dinsizin ne söylediğini değil, dinin sahibinin ne söylediğini, onunla konuşursun. Aman ya Rabbi dersin. Dinsiz olanlara da yardım eyle ya Rabbi. Bizim neslimizi dinsiz bırakma dersin. İki damla gözyaşı dökersin. Televizyonda 5 saat seyretmenden çok daha tesirlidir. Müslümanca hadise yaklaşıyorsa. Yok öğrenelim, bunların da dediğini öğrenelim. Tweetlere girelim. Facebook'lara bakalım. Aa, satanistlerle de konuşayım. Bir kültürü bir geliştireyim. Yarın bir gün karşıma bir dinsiz çıkarsa. Yarın bir gün karşıma bir komünist çıkarsa. Ne yapacaksın canım komünisti, dinsizi bilmem nesi? Sen ne yapacaksın? Sen ilmini tahsil et. Allah'la sen ülfet et. Hadiseye bakış aslında bundan ibarettir.
Eyvallah.
O uğraşacak olanlar uğraşsın işte. Kelamcılar var. Sırf kelam ilmiyle uğraşanlar var. Zaten İmam-ı Azam kelamı ilim olarak kabul etmiyor. Gücenmesinler. Bunlar zaten, bu zatlar, Allah razı olsun kendilerinden, bu şekildeki dinsizlik akımlarına karşı durmak için hususi icat edilmiş bir ilim dalıdır. Ama tabii Müslümanlar kendi bildikleri dalı kestiler. Bu kelamcılar yetiştiler. En önce bir kere ayıklamaya ve hakaret etmeye kendi içlerinden de başladılar ya. O da ayrı bir meseledir. Eyvallah. Allah istersin.
Amin.
Evet.
Geçtiğimiz hafta Hristiyanların kaldırılması için vezirin padişaha hile öğretmesi mevzuna başlayalım deyip izleyicilerimize şöyle bir hafta sonra inşallah bu konu huzurlarınızda olacak demiştik.
Tamam, vaat ettiysek konuşacağız.
İnşallah.
El va'du keddeyn. Vaat etmek borç gibidir. Yahudi hükümler adam öldürmeye doyamıyor.
Eyvallah.
Zalim. Geçtiğimiz programlarda da söyledik. Bir ateş yaktırıyor. Ateşin karşısında bir de put koyuyor. Puta iman et diyor Hristiyan'a. Çünkü Yahudi ol diyemez.
Eyvallah.
Daha evvel de söyledik. Bir adam çok hoşuma gitti. Ben Yahudi olayım. Acayip kanım kaynıyor bu dine. Dediğinde olan giremez. Neden? Annesinin Yahudi olması lazım çünkü. Giremez. Yani Yahudilerin Allah'ı ayrıdır. Yahudilere göre. İstedikleri kadar konuşsunlar. Yani Yahudi, şu andaki Yahudi itikadını konuşuyorsak, Hazreti Musa'nın dini böyle değil. Çünkü Hazreti Musa'nın dini İslam'dı.
Eyvallah.
İslam'dı. Dolayısıyla biz dinler arası diyalog kelimesini Tabii o üstadın, bazı insanların, yani bunların arasındaki husumeti kırmak için yaptığı bir taktik olarak görmek lazım. Yoksa İslam'dan başka din yok ki arasında diyalog olsun. Yani Hazreti Musa'yla ben nasıl diyalog kuracağım? Şu an kurabilir miyim ben? Yapayım mı, ister misiniz? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ruhaniyetiyle şu anda ben şey yapayım mı? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derim. Ondan sonra da Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyine vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Bütün enbiyayı ziyaret ederim salatu selamında. Bak işte Musa aleyhisselama ve ona bağlı olanlarla ben şu anda irtibat kurdum. Evet. Üzeyir Allah'ın oğludur. Tanrı Yahudilerin Allah'ıdır, Rabbidir gibi mevzularla alakalı konuşuyorsak, dindar adamın dinsizlerle diyalog kurmasıdır bu. Eyvallah. Çok açık ve net. Hiç kusura bakmasınlar. Hiç kimseye şirin görüneceğiz diye abuk sabuk konuşmaya lüzum yok. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dedikleri müddetçe Hazreti İsa'nın yolunda olmuyorlar. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Ama bakın, hiç olmazsa siz bozuksunuz, sapıksınız ama en azından ya kardeşim, sapıklığınızın da bir hududu var. Gelin bizim tevhid dininde olanlarla fazla uğraşmayın. Ha, arada irtibat kurulsun. Fakat yok böyle bir şey yani. Bu böyle Allah katında İbrahim Aleyhisselam, Beni İsrail, Yakup çocukları, bütün peygamberler hepsi Müslümandı. Müslümanın Müslümanla, ben zaten Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben sizin dininizle diyalog kurabilir miyim? Kuramam. Ben de Müslümanım çünkü. Biz ancak sohbet ederiz aziz. Öyle değil mi? Eyvallah. O da reklam arası olmazsa. Değil mi?
Eyvallah.
Evet.
Var hocam birkaç dakikamız daha.
Evet.
İnşallah.
Var mı?
Var birkaç dakika. Birkaç beyit okuyalım mı, yoksa önceki
şimdi
hikayeli?
Yok, bunu bitirelim.
Buyurunuz.
Ondan sonra siz beyti okuyun, başlayalım. Yahudi padişah da öyle yapıyor. Taassup sahibi. Diyor ki puta tapın. Tamam taptık deseler inanmadım diyor senin puta tapmaya, taptığına. Gıcık olduğum sonra da ateşe at diyor. Mesela. Puta tapıyorum deyince de vay namussuz diyor. Sen peygamberini bırakıp nasıl puta taparsın? Öyle yapıyor. Maksat kesmek. Kesiyor, biçiyor. İşte bu durumda hükümdarın yanındaki vezir diyor ki bazen yılandan daha zehirlidir. Daha zararlıdır. Kertenkele, kurbağa falan gibi hayvanlar. Eski Şark kültüründe kertenkelenin, efendim kaplumbağanın veya kurbağanın yılana zehirli yapması için lazım olan maddeyi verdiği söylenir. Mesela kertenkelenin kendisi zehirli değildir.
Eyvallah.
Fakat o zehri gider, yılana verir, onun zehirli olmasını sağlarmış. Şimdi buradaki vezir de öyle. Baktığında zalim olan, zehirli olan, çatal dilli olan padişah. Fakat veziri ona daha büyük bir zehir aşılıyor. Diyor ki siz bunları öldürmeye çalıştıkça bunlar saklanacaklar. Kendilerini dinsiz gibi gösterecekler. Ortaya çıkmayacaklar. Ve çoğalacaklar. Müsaade edin ben bunların hakkından geleyim. Nasıl olacak bu? Şimdi nasıl bir hile yaptığını istiyorsanız başlayın. Araya geldiğimizde de tekrar devam ederiz.
Eyvallah hocam. Yahudi hükümdarın sapık ve hileci bir veziri vardı. Vardı ki hile ile suyun üstüne düğüm vururdu. Bu vezir dedi ki, Hristiyanlar canlarını kurtarmak için dinlerini hükümdardan gizlerler. Onları öldürme ki, öldürmenin faydası yoktur. Din, misk ve öd ağacı değildir ki kokusu olsun da ondan anlaşılsın. Hükümdar vezire sordu ki, o halde ne tedbir alalım? Bu hilenin, bu yalanın, yani İseviliğin yayılmasına mani olmanın çaresi nedir? Ta ki dünyada Nasraniliği ilan eden yahut gizli din kullanan bir Hristiyan kalmasın. Vezir dedi ki, şahım, kulağımı ve elimi kestir ve acı bir hüküm ile burnumu ve dudağımı yardır.
Şimdi burada kalalım istiyorsanız. Eyvallah. Bir araya gidelim.
Araya gidelim hocam.
Ondan sonra buradaki bu okuduklarımız hem seyircilerimizde nedir bu? Ne acayip sözler. Dediklerini duyar gibiyim. Eyvallah. Biz aradan sonra bunu konuşalım inşallah.
Eyvallah efendim, aradan hemen sonra inşallah buradayız. Efendim inşallah ekranlarını yeni açanlar, televizyonlarını yeni açanlar için bir kez daha hatırlatalım. TVNET'te Mesnevi ile İlahi Aşk programındayız. Hocam beyitler okunmuştu. O beyitleri tekrar okuyalım
evet,
mı?
Evet burada yoksa? Yok hayır. Buyurun. Burada vezirin nasıl hilebaz olduğunu anlatmak için suyun bile üzerine düğüm atar.
Eyvallah.
Gibi bir ifade var. Bu meşhur olan bir ifade. Evet.
Suyun üzerine düğüm atmak ifadesi mi?
Suyun üzerine düğüm atmak. Evet. Suda bile düğümlemek, suyu düğümlemek.
Eyvallah.
Suyun üstüne düğüm vurmak tabiri aynı zamanda sihirle de alakalı bir şeydir. Hani suya da büyü yapılacak bir şeydir. Girmeyelim şimdi o teferruata.
Eyvallah.
Fakat şöyle akıl verdi. Canlarını kurtarmak için bunlar dinlerini saklarlar. Mesela tarihte buna benzer şeyler olmuştur. Bilhassa Endülüs'te bu zulmün en zirve boyutu yaşanmıştır. Endülüs'te 1300'ler yani 1300'lerden 1450'lere kadar uzanan o devirlerde çok şiddetli şekilde Müslümanlara zulüm yapılmış ve katledilmiştir Müslümanlar. Yani evlere baskınlar yapılmış. İşte Müslümanlığa ait bir eser bulunduğunda o evdekiler ya hapishaneye götürmüş ya oracıkta katledilmiş. Zaten din, diyanet falan konuşmak yasak. Aynı bir zamanlar bizim Cumhuriyet'ten sonraki o İnönü zamanındaki yaşanan şeyler gibi. Yani bakılınca zaten zulmün şekli aynı.
Aynı.
Geçenlerde Azerbaycan'da işte Bolşevik ihtilalini, yaşayışlarını anlattığı bir milletvekili hanım vardı. Kendisine selam da ederiz, Ganira Hanım. Yani acayip şeyler olurdu diyor. Yani herkes mesela kızıl ve kırmızı kravat takmak mecburiyeti olurmuş. Muhakkak Rus askerleri dolaşırmış. Konuşulduğunu, dua okulduğunu vesairesi olduğunu görürlerse dövülürmüş. Eski harfle yazılmış, onlara göre eski harf. Çünkü Bolşevik ihtilali olur olmaz ilk işlerinden birisi harfleri kaldırmak oluyor. Harfleri değiştiriyorlar. Latin alfabesine dönüyorlar. Daha sonra bizde şeyde kayıtlıdır bu. Türk dil tarihine bakarlarsa biz üniversitede ders olarak okuduk onu. Bizde harf inkılabı olduktan sonra hemen birkaç sene içerisinde Bolşevikler tekrar Arabi harflerle Azerice'yi kullanma mecburiyeti getiriyorlar Azerbaycan'a. Mesela Arapça harflerle yazılıyken hemen ihtilalden sonra harfleri değiştiriyorlar. Bizde harf değişikliği olduğunda hemen birkaç sene içerisinde tarihe baksınlar hemen kayıtlı bunlar. Şey dönüyorlar, tekrar Arabi harflere dönüyorlar. Fakat bu sefer Arabi harflerle alakalı sadece Osmanlı değil ki problem. Diğer ümmetle ve milletle buluşmaları bir millet olarak yaşama ihtimalleri olduğundan bir sene veya iki sene sonra Kiril alfabesine dönüyorlar. Yani bakıyorsunuz şöyle Rusça baştan başa Kiril alfabesi. Fakat bir okuyorsun Mustafa Bey'e giderem yazıyor mesela. Ama bu sesleri Kiril alfabesiyle aktarıyor. Biz bunu daha evvel programda konuşmuştuk.
Eyvallah.
Fakat yine hatırlatalım. Yani bunlar hatırlanmaya muhtaç, hatırlatılmaya ihtiyaç duyulan şeyler. Dolayısıyla o tarihten bu tarihe kadar bakıyorsunuz zulüm aynı şekilde Bolşevik ihtilali olduğunda bir elifbe bulunan bir Kur'an okuyanları hapse atıyorlarmış. Nereye gittiği de meçhul. Aynı bizdeki devirler yani. 1940'larda, 50'lerde yaşadığımız zulüm, bağnazlık, 14 sene, 15 sene ezan okunmayışı, ezan okunmamaktır o çünkü. Neyse aynısı yaşanmış. İşte Endülüs'te bu zulmün, yani tarihe geçecek bu zulmün en zirve noktası yaşanmıştır. Şöyle ki, evleri falan basıyorlar, hanelere tecavüz ediyorlar, ansızın. Bir İslam emaresi, bir din, efendim seccade, Kur'an, bir ne bileyim herhangi bir dine ait mesele, bir iz, nişane görürlerse, bir kere zaten hemen zulmediyorlar. Affedersiniz hanımlara tecavüz ediyorlar. Parça parça yapıyorlar. Yani bir insana yakışır bir insanca ölüm değil, öldürme değil. Hayvana bile yapılmayacak şekilde rezil etmek ve hunharca efendim can almak şeklinde hareket ediyorlar. Peki bir iz bulamadılar, nişane bulamadılar. Ne yapmışlardır biliyor musunuz? Mustafa Bey kardeşim. Bilhassa Ramazan günlerinde, Ramazan'da bu Müslümanları tespit etmek için evlerine girerler. Yanlarında da affedersiniz, haşa huzurdan burada da söylemek istemiyorum, hınzır eti. Adama Müslüman değilsin madem, al sana getirdik hınzır eti ye. Yani iki türlü zulüm.
Eyvallah.
Hem hınzır eti yediriyorlar, hem de oruç olup olmadığını anlamış oluyorlar kendilerince. Bu kadar abartmışlar. Bu kadar şey yapmışlar. Buna benzer zulümler bile yaşanmış bu ülkede biliyor musunuz? Bir insanın oruçlu olup olmadığını anlamak için işte mahsustan illa herkese su içirmeler, yemek yedirmeler gibi zulümler. Demek ki her yerde zulmün küfür bir millettir küfür diyor bak. Millet. Aleyhissalatü vesselam Eyvallah. Efendimiz. Küfür bir millettir. Yani siz o küfür üzerine, o inançsızlık üzerine bir örf, adet. Bizim dedelerimiz böyleydi. Babalarınız de böyleydi. Dedenin dedesi nasıldı? Yok. Zulümden sonra değişmiş. Aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çıkışa, o cahiliye Arapları gibi. Biz de atalarımızın, dedelerimizin dininden mi vazgeçiriyorsun? Sizin dedeleriniz bozulmuş. Dedelerinin dedelerine baktığında muvahhid, Müslüman, en azından Hanif dini yani. İnsanlar bozukluklarını dedelerine nispet ederler. Aslında dejenere olduktan sonra insan tutunacak bir dalı kalmazsa hemen dedesine atasını işaret etme adeti eski bir adettir. Bunu da hatırlatmış olalım. Neyse.
Estağfurullah.
Mevzu şuradan başladı. Vezir hile öğretti ona. Padişah dedi ki biz ince hileler yapalım. Bunları öldürmekte kurtulamayız. Neden? Dinlerini saklarlar. Şimdi bu beyitte bir beyitlerde geçen değişik bir tabir var. Ben oraya da dikkat çekmek istiyorum. Din, inanç, misk ve öd ağacı değildir ki kokusu olsun da ondan anlaşılsın.
Eyvallah.
Ha. Şimdi sen bunları öldürüyorsun. Öldürürken de işte neticede bir şekilde bunların dinini soruyorsun falan oluyor ama din misk ve öd ağacı değildir ki. Demek ki şöyle bir şey var. Allah Teala bakın din günü diyor. Maliki yevmiddin. Din gününü deyinden gelen borçların eda edildiği gün, borcu ödeme günü, işte hesap günü vesaire günü diye çeviriliyor ama din olarak çevirirsek bunu, din olarak çevirirsek, din inancın hepsine denir.
Eyvallah.
Maliki yevmiddin, hangi inanç üzere göçtüysen, işte o gün kendi inancınla beraber huzura geldiğin, maliki yevmiddin. Din günü denildiğinde insanın inancını gösteren gün ancak o zaman belli olacak. Dolayısıyla insanların bu hayatta dindardı, çok dindar adamdır falan gibi sözleri söylemek aslında çok doğru bir şehadet değildir. Yani din Öyle dışarıdan bak, dinin hareketleri vardır.
Eyvallah.
Hani bir adamın hangi dinden olduğunu hareketlerinden siz söyleyebilirsiniz. İşte şöyle saçı olan, böyle kıyafeti olan, şu şekilde davranan, yani hiç kimseye efendim pazar günü kiliseye gittiğinde aa çok sofu adamdır, dört dörtlük Müslümandır demezsiniz. Tamam, o belki de Müslüman, belki gizli din sahibi ama neticede bir de adamın yaptığı fiil vardır. Yani ne bileyim, namazını hiç kılmayan, efendim ibadet taatta Allah peygamber korkusunu bugüne kadar hiç göstermemiş olan bir adama ya adam çok dindardı ama acayip saklardı gibi söz söylenmez. Çünkü saklanmayacak şeyler de var.
Eyvallah.
Yani saklanmaması gereken şeyler de var. Tercih ettiğin şeyi göstereceksin. Hep söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Bir klasik bir kuşak vardır, şöyle bir 30-40'lı kuşaklar. Ne hikmetse bununla övünürler. Aa, namazını çok gizli kılardı, hiç kimseye göstermezdi diye. Ya siz böyle bir şey tanıyor musunuz? Hani adam vergi borcu var. Ya bilmiyorsunuz siz, acayip devlete yardım yapardı ama çok iyi vatandaş olduğunu saklardı, vergisini de o yüzden vermiyor görüyorsunuz siz. Gibi mantık olabilir mi? Yani böyle bir hamakat olabilir mi? Kardeşim, din aynı zamanda üzerine giyinmen gereken bir kıyafettir. Ne kadar dindarsın, o yaptığın şeyi Allah için mi yapıyorsun, kullar için mi yapıyorsun? O ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Mesela öğretmenlik. Giriyor sınıfa, hiçbir şey anlatmıyor talebelere. Bende ne ilim var, sizin haberiniz yok. Neyse, ben kendimi saklayayım diyen bir adama, siz öğretmen der misiniz? Öğretmenliğini bir kere ortaya koyacak, bir. O öğretmenliği talebeyi hakikaten yetiştirmek için mi yapıyor? Yoksa paraya mı tamah ediyor, başka iş için mi yapıyor? Bir yerlere şirin görünmek için mi yapıyor? Beyin yıkamak için mi öğretmenlik yapıyor? Küfür nesli yetiştirmek için mi öğretmenlik yapıyor? Onu artık onun içindeki halden anlayacaksın. Onun sonra çıkacak. Ya yetiştirdiğinden ya kıyamette. Din de böyledir. Din en önce bir dışarıdan da görünmesi gereken olmazsa olmazları vardır. Ne gibi? Namaz gibi. Ne gibi? Zulme karşı dürüstçe, adilane, hukuk çerçevesinde duruşunu göstermen gibi. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Ama bunu Allah için mi yaptın? Kullara gösteriş için mi yaptın? Maliki yevmiddin. Kokusu o zaman çıkacak onu. Bu şimdi esas değil ki. Hakiki mümin, alkollü mümin, alkolsüz mümin diye koklayasın. Ki alkollüsü anlaşılıyor da. Din gününde her şeyin kokusu çıkacak.
Az evvel verdiğiniz örneklerin hepsinin sonuna da bu beyit aslında çok oturuyor da hocam. Yani işte insan namazını kılmıyor. Yani Müslümanım diyor. Nereden anlayacağız? Misk ve ödacı değil ki, kokusundan anlayalım. Ya da öğretmen. Öğretmenliğini nereden anlayacağız? Yine aynı şekilde bu beyitle de izah edilebilir.
Aynen öyle. Yani buradaki beyitler aslında üzerinde mütalaya açık olarak inşa edilmiş, söylenmiş beyitlerdir. Ve yine hükümdar bu sefer diyor ki, peki kokusundan anlayamıyoruz. Ne yapacağız bunları?
Eyvallah.
Evet. Yani sen hileni söyle, hileni ortaya koy ki ya şu Hristiyanlığın yayılmasına, iyi sevildiğin yayılmasına müsaade etmeyelim. Bu arada biz efendim geçen hafta bir şey söyledik. Onunla alakalı da bize dönüşler oldu. Dünya üzerinde Hristiyanlığın yayılmasını teşvik eden kurumların altyapısına bakarsanız burada Yahudi sermayesi olduğunda görürsünüz demiş idik.
Eyvallah.
Bu söz bayağı dikkat çekmiş. Dikkat çektiği için ben bir şey daha ilave edeyim. Bunu da şöyle izah etmiştik hatırlarsanız. Yani insanlara siz Yahudiliği propaganda yaparak gelin bizim dinimize diyemezsiniz. Çünkü bir insan bu şekilde Yahudi olamaz. Annesi Yahudi olmadıkça, aileden, soydan gelmediği müddetçe asla bir insan Yahudi olamaz.
Hocam çok özür dilerim. Hı. Yani iletişim çağında olmadığımızın açık kanıtlarından bir tanesi. Her şeyin duyulduğu bir ortamda şunu mesela
i̇şte
ısrarla saklıyorlar.
Onu anlatıyorum. Eyvallah. Ben işte. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Estağfurullah.
Yani bize en lazım olan meseleler hakkında bilgimiz yok.
Eyvallah.
Kur'an-ı Kerim'de diyorlar ki siz niye Mesnevi'den bahsederken bu mevzulara giriyorsunuz? Kardeşim, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyeti nedir? Mesnevi, manevi. Kur'an-ı Kerim'de konu olarak en çok geçen ayetler Beni İsrail hakkındadır. Eyvallah. İsrailoğulları hakkındadır. Yani bu bir şeydir ki zaten Hazreti Pir de la teşbih ve la benzemez. Yani aynı Ali İmran suresindeki falan işte Bakara suresindeki gibi yani bir Fatiha'nın olması gereken insanın halini, şusunu, busunu mağdup ve dalin kısmını anlatırken şimdi en uzun kıssalardan biridir Yahudi kıssası, Yahudi vezir kıssası. Şimdi şuraya anlatacağım. Bu ilgi gördü bu konuşmamız. Yahudilerin, Yahudi sermayedarlarının Hristiyanlığı teşvik etmelerinde bir başka şey daha var, sebep daha var. Hristiyanlığın dünyevi hükümler hususunda, kanun, dini, şeriat hususunda bir yaptırımı yoktur. Yani şeriat kitabı değildir İncil. Yani İncil'in baştan sona bakın, bir dua kitabı diyebilirsiniz. Bir belli şeylerin anlatıldığı bir hikaye kitabı diyebilirsiniz. İçinde birkaç hüküm geçer. Hani şöyle yap, böyle yap, bu şekilde yap diye. O hükümlere de baktığınızda Tevrat'ta geçtiğini görürsünüz.
Eyvallah.
Yani özetle şunu söylemek istiyoruz. İncil bir şeriat kitabı değildir. Zaten Hristiyanlıkta cihat da yoktur. Musevilikte vardır. Yani Musevi dedikleri için kendilerine söylüyorum. Ve şeriatları yoktur. Yani nasıldır? Dünyevi bir uygulama nasıl olacak? İnanmış bir Hristiyan helale haramı nasıl seçecek? Nasıl evlenecek? Bu hükümler yoktur İncil'de. Peki nereden alır İncil hükmünü? Tevrat'tan alır. Dolayısıyla Hristiyanlığı desteklediğinde bir Yahudi sermayesi aynı zamanda şunu desteklemiş olur. Kendisine bağlı olabilecek ve neticede sizin ahkamınız yok ki şeriatınız da yok. Şeriatınızı siz bizden alıyorsunuz diyecekler ve bu şekilde bir ne yapacaklar? Tahakküm tarzı belirleyecekler. Bu dikkat edilmesi gereken bir meseledir. Yani inşallah kardeşlerimiz de bunu değerlendirir.
Eyvallah.
Hükümler bayağı dertli. Yani layıkıyla adam öldürelim. Şu Hristiyanlık yayılmasın diyor. Kendince zulmü için dertleniyor. Yani bizim bugün haksız yere adam öldürüp adına cihat diyen Müslümanlar gibi. Körü körüne hiç İslam'la alakası olmayan fiiller yapıp adlarını Müslüman koymaları, bu canlı bombaları neresi Müslümandır? Hadi oradan ya konuşma fazla. Sen o adamın neler çektiğini biliyor musun? Hepsini göstermiştir İslam. Ne çekerse çeksin, bu şekilde bombanın pimini çekmesin. Neden? İslam'da yok ki böyle bir şey.
Eyvallah.
Katildir. Kendi nefsine uyduğu için, intihar ettiği için de yeri cehennemdir. Yani bu kesindir. Bunların hiçbir şekilde İslam'la alakası yoktur. Kafalarına göre adam öldürenler, yok işte şöyle yaptı diye kafasını kesenler. Bunların hiç dinle alakası yoktur. Fakat bu şekilde efendim lanse ediyorlar, bu şekilde duyuruyorlar. Bu hükümler de çok dertli adam öldürmek hususunda. Yayılmasın şu Hristiyanlık. Ne yapalım diyorlar. Çünkü bunlar daha gelişmemiş versiyonu. Tarihteki şey. Şimdi olsa halbuki teşvik eder. Siyaset yapsa. Ta ki dünyada Nasrani'liğini yani Hristiyanlığını ilan eden rahatça ben Hristiyanım diyen adam kalmayana kadar ben bu işi yapmak istiyorum. Sen hileni buna göre bana söyle dedi. Gerek ilan etsin gerek gizlice yaşasın. Bir Hristiyan'a tahammülüm yok. O yüzden bu işi kökten temizlemek istiyorum dedi.
Eyvallah.
Vezir de dedi ki şahım kulağımı ve elimi kestir ve acı bir hüküm ile burnumu ve dudağımı yardır. Ondan sonra ne diyor efendim siz okuyun.
Estağfurullah. Ondan sonra bir dar ağacının altına getir. O sırada bir şefaatçi çıksın ve senden affımı istesin. Bu işi dellal çağrılan ve kalabalık olan dört yol ağzı bir meydanda yaptır. Ondan sonra beni yanından uzaklaştır ve uzak bir şehre sür ki Hristiyanlar arasında ser ve fitne çıkarayım.
Evet, orada bir şey çıkmamış, baskı hatası olmuş. Ondan sonra da şer.
Eyvallah. Eyvallah. Ondan sonra beni yanından uzaklaştır ve uzak bir şehre sür ki Hristiyanlar arasında şer ve fitne çıkarayım.
Evet. Taderen dazen der işan şerrü şerrü şuur. Evet, şuur. Karışıklık demek yani.
Eyvallah.
Şurba diyorsunuz ya.
Çorba.
Evet, çorba. Evet. Şimdi gerçi çorba kelimesi şurbeden de gelebilir içilen şey manasına. Fakat neticede bir şeyleri karıştırmak. Şimdi burada değişik bir durum var. Vaktimiz var mı ikinci bölümün sonunda?
Birkaç dakikamız var hocam.
Birkaç dakikamız var. Şimdi mesnevi, manevi uzun süredir dinleyen arkadaşlarımız, Cenab-ı Mevlana Kuddüs-i Sirruhul Ala Efendimizin kullandığı tabirlerin boşuna olmadığını, zaten klasik edebiyatımızda da hiçbir zaman laf olsun torba da olsun kabilinden kelime kullanılmadığını ne yapıyoruz? Biliyoruz. Dolayısıyla mühim bir mesele. Yani aşağı yukarı 5-6 dakikamız var.
10 dakika yakın hocam.
O zaman ağız tadıyla anlatabiliriz.
Eyvallah.
Vezir dedi ki, şahım, bakın şimdi ne diyor vezir? Şahım, kulağımı elimi kestir. Kulak ve el. Başka, acı bir hükümle burnumu ve dudağımı yardır. Bunlar acaba teferruat mıdır? Ne var işin içerisinde? El var. Kulak var. Değil mi?
Eyvallah.
Başka burun var. Bir de dudak var.
Dudak var.
Beş duyu organıyla alakalı tutmak, koklamak, işitmek ve tatmakla alakalı ne yapıyor? Bunların iptalini getiriyor. Göz kalıyor geriye. Göz. İşitme hassasının, el hassasının gitmesini bırakıyor. Sadece bana gözüm olsun. Ben onu gözümle. Şimdi burada o kadar acayip bir şey var ki. Gözleriyle onlar seni yerler, gözleriyle haset ederler, nazar değdirmek gibi. Yani sepki hindi yapmaya kalksak, bunu uzun uzadı tefsir yapmaya kalksak çok enteresan, acayip şeyler çıkar. Fakat şöyle bir özelliğini biz sadece zikretmiş olalım. Vezir bunu niye istiyor? Beni tamamen cezalandırdığını göster. Yani bana düşmanmış gibi yap. Hatta beni katletmek üzere dar ağacına çek. Tam asacakken birisi şefaat etsin. Ne olur asmayın, lütfen efendim, şudur budur diye sana nazik geçen bir adam şefaat etsin. Sen de sanki onu kırmamak için hadi defolsun gitsin falan tarzında beni kov. Ama bu kovma işlemini dar ağacına çekip de son anda kurtulma hadisemi herkesin gördüğü dört yol ağzında yap. Duymayan kalmasın.
Eyvallah.
Peki sonra ne yapacak? Sonra da ben bunların arasına girerim. Bunların arasına girip bunları fitneye sevk ederim. Şimdi dostlarıma şunu söyleyeceğim. Bir insan ki düşünün, batıl olan davasında sırf insanları saptırmak için böyle bir şeyi göze alıyor. Elinin kesilmesini, kulağının burnunun kesilmesini, ağzının yarılmasını göze alıyor. Bir insan nasıl olur da hak yolunda giderken, hakka ısmarlamak için, insanları doğru yola sevk etmek için fedakarlığı göze alamaz. Bir kere bu bakımdan çok ibretli. Bir de insanı insan yapan beş hisle, beş hissin dördünün gitmesiyle sadece gözün kalmasının gözle fitneye sebep olma alakası kuruluyor. Buna şimdi girersek uzun sürer. Fakat buna tenasüp sanatı da denebilir.
Eyvallah.
Evet.
Hocam şöyle bir şey var mıdır? Bir insan misal 3 yıl boyunca, 5 yıl boyunca şu arkadaşına, şu akrabana hizmet edeceksin. Her sabah ona gideceksin, şu işlerini yaptıracaksın. Evini temizleyeceksin, onun bakımıyla ilgileneceksin. Ve bunu sırf Allah rızası için yapacaksın. Kimse görmeyecek seni. Bu mu kolaydır yoksa dudağını yardıracaksın, senden razı olacağız. Hani sanki öbürü daha mı zor hocam? Yani burada hani vezirin bunu yaptırıyor olması bir tarafıyla çok büyük bir şey gibi ama anlık da bir şey herhalde. Öyle bir durumda var mıdır?
Yok, anlık bir şey olur mu? O bu ikisini şey yapıyor. Yani oradan tard olunmak için çok belirgin şekilde tard edilme izlerini, nişanelerini üzerinde tatbik edilmesini istiyor.
Eyvallah.
Ondan sonra da sen hizmet etmeyi söylüyorsun Mustafa kardeşim. Aralarına girecektir senelerce. Onlardan bir mümin gibi görünecektir. Kendisini sevdirecektir. Bir sürü avanesi olacaktır. İleride anlatacak.
Eyvallah.
Etrafında muhteşem bir kalabı. Aa, bu adam zulüm gördü. Yahudi vezir, neden sana Yahudi padişah böyle bir şey yaptı diye sorulduğunda da bunun şeylerini anlatacaktır. Ben işte bir anda şey yaptım, Hazreti İsa'yı tercih ettim. Sonra başıma gelmedi, kalmadı falan diyerek nasıl zulüm gördüğünü, nelere maruz kaldığını, fakat eskiden padişaha kadar hizmeti olduğunu falan bahsedecek. Ondan sonra da onlar arasında tutulduğunda da bir şekilde itibar gördüğünde de bu sefer onları ayartmak için kendisine yönelen o teveccühü onları saptırmak için kullanacak.
Eyvallah.
Yani burada bir azim de var. Çok büyük bir azim var. O kadar ki padişahın taassubu zahirdeydi. Bununkisi artık ruhuna işlemiş ki. Yani işlerine kadar gidip ben bunları perişan edeyim diyecek şekilde bir şeytanlık sergiliyor.
Eyvallah.
Evet. Şimdi burada bir başlık var.
Hristiyanlara kast için o çıfıt vezirin şeytanlığı ve onların halini hükümdarın huzurunda arz etmesi.
Evet, orayı okuyabilir miyiz?
Eyvallah. Gizli olarak diyeyim ki ben sırren Hristiyanım. Ey sırların alimi olan Rabbim, sen bilirsin. Şah benim imanıma vakıf oldu. Yahudilik taassubu dolayısıyla canıma kastetti. Dinimi gizlemek, Şah'ın dinini ishar etmek istiyordum.
Evet.
Şah esrarımdan koku aldı. Sözlerim onun nezdinde töhmetli tutuldu.
Şimdi ne yapıyor? Onların arasında karışıyor ve şöyle demeye başlıyor. Ben onlara gizli olarak diyeyim ki, yani planını anlatıyor hükümdara.
Eyvallah.
Ben sırren aslında gizli olarak Hristiyanım. Ey sırların alim olan Rabbim, sen bilirsin. Şah benim imanıma vakıf oldu. Yahudilik taassubu dolayısıyla canıma kastetti. Dinimi gizlemek için dinini ishar etmek istiyordum. Şah'ın dinini ishar etmek istiyordum. Şah esrarından koku aldı. Sözlerim onun nezdinde töhmetli bulundu. Yani Şah'ı ben ikna edemedim. En de sonunda benim Hristiyan olduğumu anladı. Ve Şah bana dedi ki senin sözün içinde iğne bulunan ekmek gibidir. İçinde iğne bulunan ekmek gibidir. Sen bakıldığında çok Yahudi gibi konuşuyorsun ama içten içe neyi var, ne var? Sende bir Hristiyanlık kokusu var. Senin kalbinden benim kalbime pencere vardır. Ben bunu hissediyorum dedi. Ben o kalp penceresinden senin halini gördüm. Halini görüp anladığım için dedikoduna kulak asmam. Evet, kulak asmam. Yani ben Hristiyanım diye istediğin kadar konuş. Ben senin fitneni anladım. Bana böyle böyle dedi diyeceğim diyor.
Eyvallah.
Padişaha. Eğer İsa dini yardımcım olmasaydı, Şah beni çıfıtçasına parçalayacaktı. Muşaha anlatıyor. Bir ara verebilir miyiz?
Eyvallah, eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz, kısa bir aradan hemen sonra buradayız. Kıymetli seyircilerimiz, Mesnevi Manevi'de yepyeni bir hikaye anlatılmaya başlanmıştı. Hikaye kadim de biz yeni duyuyoruz birçok şeyi. Belki de yeniden duyuyoruz birçok şeyi. Hocam beyitleri müsaadeniz olur mu? Birkaç beyit öncesinden bendeniz.
Okuyalım fakat şimdi buyurunuz. Söylenecek sözlerin şu olduğunu, yani şunlar olduğunu unutmasın arkadaşlar. Padişaha, yani hükümdara, Yahudi padişaha veziri nasıl aldatacağını anlatıyor. Hani balyoz planı gibi. Hani şurayı bombalayacağız, burayı bombalayacağız falan diye geçiyor ya. Hani ikna edici şekilde anlatıyor. Tabii şimdi burada biraz işin komedi tarafı da var. Ben mevzuyu sulandırmayayım.
Estağfurullah.
Ama fikri o açıda daha henüz daha tatbikata geçmemiş. Mesela suç değil mi diyeceğiz buna bu durumda. O da ayrı bir şey. Hazreti ben diyeceğim ki diyor padişah beni sezdi. Benim iyi seviyor olduğumu anladı. Hani dersiniz belki niye sakladın ya? Saklamasaydın hani ölsen şehit olurdun. Ya şehitlikten korkmuyorum ki ben. İsa ya benim bin canım feda olsun. Ama bu kadar malumatım var. Bu kadar bilgim var. İnsanlar istifade edecekken benden niye pisi pisine öleyim ki? Hizmet edeyim dinime diye yaşamak istedim. Yoksa ben İsa'ya inanırken boynuma bir kılıç saplamışlar. Boynumu kesmişler, hançeri saplamışlar. Ben bunu umursamıyorum ki diyeceğim. Sonra da onları fitneye sevk edeceğim. Şimdi bu konuşmayı yaparken bunu bir işte balyoz planı gibi bilmem ne gibi arkadaşları hani güncel şeylerden aktarmak için hazır zihinlerine efendim böyle kalıplar açılmışken hafsalaları biraz genişlemişken hazır oraya uygun bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Şimdi okuyacağımız beyitler vezirin ne yapacağı, planının ne olduğu, eylem planının ne olduğunu aktarma Eyvallah. Safhasıyla alakalı. Fakat burada okuduktan sonra çok can kulağıyla dinlesinler. Mühim bir mevzu daha beyan edeceğim, açıklamaya gayret edeceğim. Şimdi siz okuyun, vezir nasıl aldatacağını padişaha anlatıyor. Sen beni böyle şey yap, tam dar ağacına kestirirken birisi şefaatçi olsun, sür beni bir yerlere. Ondan sonra ben onların arasına gireyim. Padişah benim niyetimi anladı. Hristiyan olduğumu çaktı şimdiki tabirle. Ondan sonra da başladı benim üzerime gelmeye. Kısmından itibaren siz okuyun. Ondan sonra da mühim bir tespit yapacağız. Günümüze de ışık tutar.
Eyvallah. Eğer İsa dini yardımcım olmasaydı, şah beni çıfıtçasına parçalatacaktı. İsa için canımı feda eder, başımı veririm. Hatta bundan dolayı kendimi 100.000 kere minnettar sayarım. İsa'dan canımı esirgemem. Lakin onun dinine dair iyiden iyiye malumatım vardır. O pak dinin bir takım cahiller arasında kalıp ziyana uğrayacağına hayıflanıyorum. Allah'a ve İsa'ya şükür ki biz bu hak dinin rehberi olmuşuz. Yine şükrolsun ki o çıfıttan da çıfıtlıktan da kurtulmuş, Hristiyanlık zünnarını belimize bağlamışız. Ey insanlar! Zaman İsa devridir. Onun dinine ait esrarı candan, gönülden dinleyiniz. Vezir bu hileyi sayıp dökünce hükümdarın kalbindeki endişesi tamamıyla izale etti.
Yani bunu başarabilecek misin diyor. Nasıl başaracaksın? Yani böyle kolay bir iş değil. O da anlatıyor. Sen hiç merak etme. Hani Yahudi patronuna nasıl hizmet edeceğini gösteriyor veziri. Ben böyle ifsad edeceğim, onların arasına böyle gireceğim diye. Şimdi dikkat ettiniz mi? Sözler ne kadar tutarlı. Adamı tutmuyor. Yani adamın inancıyla tutarlı değil. Fakat metne bakar mısınız ne kadar tutarlı? Yani ben hiçbir açık kapı bırakmıyor. Bir akıl şeyi yani. Eyvallah. Baktığında gayet etkileyici bir söz. Fakat adam dinsiz. Bir dinsiz bu sözleri kurgulayabiliyor. Neden? Bakın burada çok enteresan bir incelik var. Bu bile gösteriyor ki din nedir? Aslında bunu herkes bilir. Yani dinin zahirini taklit etmek kolaydır. Yani dinin zahiri, hani diyorlar ya, din nasıl anlaşılıyor? Ya dini anlatıp bize dinimizi anlat falan. Ya dinde anlaşılmayacak hiçbir şey yoktur. Din çok nettir.
Eyvallah.
Sen kendinin ne kadar anladığından haber ver. Hep söylüyoruz ya, Cenab-ı Molla Yurum, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin müthiş sözü, sıkça söylüyoruz. Tekrar söyleyelim, ne olacak ki yani, bir şey fark etmez. Daha da iyi olur inşallah. Kur'an-ı Kerim kendisini kitab-ı mübin, apaçık kitap, ayatun beyinat, açıklanmış ayetler olarak zaten ne yapıyor? Kur'an kendisini vasıflandırıyor. Yani Kur'an'ın vasıfları, ayetlerin vasfı ne der? Ne dersiniz? Bize anlatın deseniz. İlk birkaç kelimeden bir tanesi apaçıktır kitaptır. Yani her şey nettir.
Eyvallah.
Ayatun beyinat. Gizli saklı kalmış bir şey yoktur. Hem kainat ayetlerini tefsir eder. Ayatun beyinat. Kainatta gördüğünüz ayetler. İşte ve ayetul lehumul ardul meyte. Öldükten sonra toprağın diriltilmesi. Ve ayetul lehumul leyl. İşte inne fi halqis semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari le ayatin li ulil albab. Güneşin doğuşunda, batışında, gecenin gündüzün değişiminde ulul albab için ayetler vardır. Demek ki bu kitap hem gördüğümüz ayetleri hem de bizim göremediğimiz alemden bize gelen ayetlerin apaçık açıklanması değil midir? Kur'an öyle anlatmıyor mu?
Eyvallah.
Evet. O zaman diyor, Kur'an'ın sen nesini şerh ediyorsun diyor. Sen Kur'an-ı Kerim'i şerh edeceğine kendini şerh et. Bir başka tarafı, bizler aslında Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken kendi ayarımızı ortaya koyarız. Kendi idrakimizi ortaya koyarız. Bir müfessir Kur'an'dan ne kadar anlamıştır aslında o. Bir alim Kur'an'ı nasıl anlamıştır demektir tefsir. Şu ilim seviyesinde olan bir adam bu ayetleri nasıl anlamıştır? Çünkü ayeti tam manasına isabet edip etmediğini konuşmuyoruz. Ama aslında ölçtüğümüz odur. Ayet değildir. Öyle mi?
Eyvallah.
Hazreti Pir buyuruyor ki sen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tefsir edeceğine en önce nefsini tefsir et. En önce kendi benliğini aç. Çünkü sen boğumları açılmamış bir kamış gibisin. Ney olamazsın sen. Sana nefes edildiği zaman tıkanıp kalmakta. Hu sesini vermemekte. Diye ne yapıyor? Beyan ediyor.
Hocam peki çok özür dilerim. Tefsir mevzusu girince geçen de bu hususla alakalı
diyeceğimiz konuyu unutmayalım ama.
Eyvallah.
Evet.
Kardeşlerimizle konuşurken yine az evvel sizin buyurduğunuz mevzuyu da bir yerden naklettiler bendenize. Şöyle bir şey de çıktı. Bu durumda sahabe efendilerimiz kendi bulundukları zamanda ayetlere verdikleri tefsirlerle çok böyle kadim manalar ortaya koymuşlar. Ondan sonra yüzlerce binlerce İslam alimi yetişmiş, bu konuda tahsiller yapılmış, meşveretler yapılmış. Ama hala o ilk başta verilen o ayet tefsiri ya da orada ortaya çıkarılan mananın ışığında bütün bunların hepsi devam ettirile gelmiş.
Tabii bir de güncel hadiselere göre birçok şey var. Ancak bugün anlayabiliyoruz onu. Yani فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
Eyvallah.
Yıldızların doğduğu yere yemin olsun ki. Tamam, burada yıldızların doğduğu yer derken efendim mananın şeyine dikkat çekilmiş, Kur'an-ı Kerim'in yıldız gibi oluşundan Sadr-ı Muhammediye yemin edildiği manaları çıkartılmış. Yıldızların doğduğu yer derken Arş-ı Rahman Ümmül Kitap'tır diye tefsirler yapılmış. Ama şimdi de bir başka hadise var. Hakikaten de yıldızların doğduğu ak delikler var. Bunu da içine alıyor. Şimdi bundan da variste değil, kılamazsınız siz. Yani فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِنْ مَوْقِعْ Vuku bulan yer. Ne? اَنْنُجُوبْ Şimdi birebir böyle bir durum da var. Bu ayetin dışında kalmıyor ki.
Eyvallah.
Zaman da ne yapıyor? Zaman, insanlık zamanla beraber bir şeyle tanışıyor. Zamanla beraber o ayetleri fark ediyor. Ve o zamanla beraber ayetlerin zamanların üstündeki güzelliğiyle de tanışabiliyor.
Eyvallah.
Ama yine nedir bu? İnsanın kendisini şerh etmesiyle, kainatı doğru okumasıyla da ilişkili değil midir zaten? Şimdi bendeniz onu söylemek istemedim. Aslında şunu kastetmek istiyorum. Dinin zahirini, yani dindarlık eğer zahirden ibaret olsaydı, şu anda okuduğumuz vezir mükemmel Müslümandı. Baksana. Mangalda kül bırakmıyor. Şimdi nasıl bir ülkede veya nasıl bir dünyada yaşıyoruz Mustafa'cığım? Bakınız. Ben insanların karşısına çıkacağım. Ve şöyle diyorum. Yazık değil mi o işçilere? İşçilerin maaşı artmalı. Bu kadar ezilen, alın teri çeken, işte şunu bunu yapan insanlarımız bu hayat tarzında yaşamaları reva mıdır? Diyorum şimdi. Bakın ben konuşuyorum. Sonra biraz daha ölçeyi büyütüyorum. Ne bu etrafımızda kavga ediyoruz? Niye insanlık böyle oluyor? Annelerimizin hakkı ödenmeli. Bir yurttaşımız bile dışarıda kalmamalı. Sallıyorum, atıyorum. Ben bunu bu söylediklerimle alakalı bir icraatım var mı benim? Yok. Buna rağmen rahatlıkla oy alabiliyorum. Sonra da kendimi akıllı görüyorum. Aa, çok güzel konuştu ya. Bas şuna evet'i diyorum. Böyle bir seçime gidiyorum. Ve insanlar bunu akılcılık kabul ediyorlar. Onlara dinden bahsettiğinde bırakın diyor dinimini. Biz dünya hayatında aklımızda işi görürüz diyorlar. Senin aklın bu kadar işte. Hiçbir şey yapmayan bir adamın bir sözüyle sen ona gidip teslim olabiliyorsun. Hayatını şu kadar bölümünü verebiliyorsun. Allah Teala'nın Kur'an'ını ve peygamberlerin mesleğini bir başka kelimeyle özetlemek istesek, haber ve o haberi getiren sadık haberci, doğru sözlü haberci, yalan haber getirmeyen kişi nebi, nebe kelimelerinin karşılığıdır. Haber geliyor, haber getiriliyor. Bu haber Allah'tan gelince, mesela bakın, henüz karşılaşmadığımız güzelliklerin haberini getirirse o peygamber ona beşir deniyor. Henüz karşılaşmadığımız zarara uğrayacağımız bize ziyan verecek hadiseleri olmazdan evvel haber veren bir zatsa o peygamber nezir diyoruz.
Eyvallah.
Büşra diyoruz müjdeli habere. Şimdi bu açıdan düşünürsek peygamberin en önemli vasıflardan birisi sadık oluşudur. Yani fiiliyle sözü tutan manasındadır. İşte Hazreti Pir burada dinin, başka dinle insanların dayanak olarak inandıkları, görmeden inandıkları her şey aslında din kapsamı altına girer. Bu adam beni ihya edecek diyorsun. Bu adam ne biçim konuşuyor diyorsun. Ya bu adam müthiş diyor. Evet diyorsun ya işte ben bu diyorsun yani. Hep Hazreti Ali'nin sözünü iade ediyoruz ya. Bir sözün sadece doğruluğuna bakmayın.
Eyvallah.
O sözü söyleyen kişinin de niyetine bakın buyuruyor Hazreti Şah-ı Veli. Şimdi burada eğer din, eğer inanç, eğer saadet, eğer herhangi bir şekilde insanlara vaat edilen mutluluk, güzellik sözden ibaret olsaydı bunu herkes yapabilirdi. Ama sözden ibaret değildir. Söz ne zaman kuvvetini alır? Onun hakiki zemini varsa o söz kuvvet bulur. İkinci bir yönü eminim ki kardeşlerimizin dikkatini çekmiştir. Padişah cariye hikayesinde natürel diyebileceğimiz bir durum teşhisi vardı. Tabi ortamda görülebilecek bir nefis sahibi insan, aklı başında fıtratını bozmamış insan vardı. Papağan hikayesine geçtiğimizde ise fıtratının dışında hareket eden bir kuş vardı.
Eyvallah.
Kuş konuşmak için değildir. İnsanı taklit etmeye kalktı. Sonra o taklidinden memnun olan, o taklidini kabul eden, ki dünya diyebiliriz ona, masiva diyebiliriz, oradan da kötek yiyince hakikat erleriyle sahteler arasında kaldı. O yüzden de taklitçi oldu. Ama bu saflığına bu işi yapan taklitçiydi. Şimdi Hazreti Pir vezir hikayesinde alçakça taklit edenleri anlatıyor.
Eyvallah.
Bu adamların dinden hiç nasibi yoktur. Yani o papağan misali belki zarar uğrar fakat zarar vermiyor olsa bile taklidini aldatmak üzere koyan ve kurgulayan, alçakları anlatıyor şimdi burada. Hazreti Pir. O sebep dolayı da burada bir ihtisas var. Bu taklitte başkalarını tuzağa düşürmek için zulmeden alçakları anlatan Hazreti Pir, zalimden de bunların daha tehlikeli, elinde kılıç bir zorbadan çok daha tehlikeli olduğunu gösteriyor. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
İşte esas inananları bekleyen tuzak budur diyor. Ve bundan nasıl kurtulacağını sürpriz bir şekilde, hiç umulmadık bir yerde de zikrediyor. Peki bu taklide karacaklar kim? Bakın dikkatlice dinleyelim yine. İseviler. İsevilik neydi? Şeriatı olmayan aşktı. Bakın arkadaşlarıma söylüyorum. Yarın bir gün bu programlar arşiv niteliğinde olacak. Eminim ki bendeniz fakirden çok daha güzel anlatanlar, çok daha güzel demeyeyim, fakir gibi anlatmayıp daha güzel ve güzel anlatanlar olacak. Öyle söyleyeyim doğrusu. Fakat biz bir başlangıç yapıyoruz. Şimdi buradaki şerhe dikkat etsinler. Demin Hristiyanlık ve Musevilik hakkındaki, İsevilik hakkında, zaten Hristiyan da İsevi demektir. Hristo kelimesinden geliyor çünkü. Arasındaki şeyi anlatmıştım. İncil, ahkam dini kitabı değildir. Hükmünü ve şeriatını Tevrat'tan alır demiştik. Hatırladınız mı?
Eyvallah.
Şimdi buradaki örnek de müthiş. Hazreti Pir hakikaten çok çok, yani ruhaniyetleri incinmesin ama biraz böyle sersemletmek için söylüyorum. Yani üredi türedi bir zat değil ya Hazreti Pir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı anlatırken aşk var ama şeriatsız aşk. Şeriatsız aşkta olanlar işte böyle aldatılır. Bir sinsi gelir, onların kendi şeyinde ayarı olmadıkları için, kendi şeriatları olmadıkları için, ayağa yere basan bir muhabbetleri olmadığı için işte böyle fettanlar tarafından ne yapılır? Berbat edilir, yoldan saptırılır. Hem kendileri helak olur, hem de kendi manaları da ne yapar? İnkıtaya uğrar. Bu noktayı lütfen hatırlatın. Bu noktadan yürüyelim inşallah.
Eyvallah. Hocam birkaç dakikamız kaldı ama şu son izahla beraber bendenizin küçük algısında bile şöyle bir fırtına koptu aslında. Buraya geldiğim, burada programa sizinle beraber bulunmak nasip olduğundan beri bendeniz şunu düşünüyordum. Buralarda yetişmiş olan zatlardan bahsettiniz siz. Bu tedrisattan geçenlerin ne büyük işler yaptığından bahsetmiştiniz. Şunu düşünüyordum ama, burası her daim açık olduğu, tekkelerin açık olduğu vakitte dahi olsa, işte burada hizmetlerin yapıldığı, insanların ibadet ettiği, sema yaptıkları, meşk yaptıkları, çeşitli eğitimlerin verildiği bir yerdi. Buradan nasıl çıkmış bu zatlar diye ama, şu mana, hani sadece Mevlevilik geleneği yürüsün diye, sadece bu geleneğe bağlı insanlar bir şey öğrensin diye verilmiş bir manada olmasa gerek.
Zaten
şu verilen
öyle,
tarif
bakın bütün... hiçbir bu şimdi olan, bunlar şimdi çıkan hastalıklar. 3 tane 5 tane dervişi olan bir ocaktan, bir zaviyeden tutun da onlarca dervişi olan bir asitaneye kadar. Bütün kainatın güzelliğini içine alıp bütün mahlukata hizmet noktasında bir şey veremiyorsa onu tasavvuf diyemezsiniz ki zaten.
Allah Allah. Eyvallah.
O birkaç kişinin kendisine adres olarak kendisini göstermesinden ibarettir. Bunu ben yaparım he. Başka da adam yoktur. Tarzında böbürlenmesinden ve kibirlenmesinden alamettir. Bütün aleme konuşsa da aslında sattığı kendisidir. Allah için konuşan bir adam Allah'ın tasarrufu olduğu her yerde geçer akçedir.
Eyvallah.
Evet.
Eyvallah. Tamam.
Şimdi burada mı kaldı yani?
Hocam,
tam ağzımızı tadı yerine
şöyle
geldi.
Birkaç cümleyle özetleyip müsaadeniz olursa bir ara vereceğiz bu haftalık.
Peki. Biz şöyle diyelim o zaman. Dinin zahiri, dış görünüşü taklit edilebilir. Dış görünüşsüz olmaz. Ama dış görünüşü taklit edilebilir. Mühim olan marifet, sapmamak için, dalalete düşmemek için zahirle batının, içle dışın birleşmesi ve bir istikamet üzere gitmesidir.
Eyvallah.
Böyle diyelim. Ondan sonra inşallah önümüzdeki hafta sohbetimize devam etmeye çalışalım.
İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, hani sizi bilmem ama bendeniz bu programın özellikle şu son bölümünün tekrarını birkaç kez daha izlemeye gayret edeceğim notlar alarak. Şu mekanın da bereketiyle sizleri selamlamış olalım bizler. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınıza gelene değin hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz sizleri.